Ayrım 3.
İşlerinde yalnız o, yürüyüş düzenini, molaları, geceden önce varmaları gereken konak yerini düşünüyordu. Öteki soylu şövalyelerse, canım yaklaşma yürüyüşündeydiler ya işte. Hızlı da gitseler, yavaş da gitseler nasıl olsa yaklaşıyorlardı ve imparatorun yorgun, yaşlı olduğunu bahane ederek her meyhanede durup içmeye hazırdılar. Yol boyunca meyhane levhalarıyla hizmetçi kızların kıçlarından başka şey görmüyorlardı. Biz de anlatalım derken ağzımızı bozuyoruz ya neyse. Bunun dışında sanki bir sandığa kapatılmış gibi yolculuk ediyorlardı. Çevredeki binbir şeye karşı en fazla merak gösteren yine Carlo Magno oluyordu. ''Aa, ördeklere bakın ördeklere!'' diye yaygarayı basıyordu. Yol kıyısındaki çayırlarda ordu kadar ördek vardı. Ortalarında da bir adam ama ne halt karıştırdığı hiç anlaşılmıyordu. Elleri sırtında çömelerek yürüyor, ayaklarını ördekler gibi dümdüz kaldırıyor, boynunu uzatıp vak vak vak yapıyordu. Ördekler hiç oralı değildiler. Onu kendilerinden biri sayıyorlardı herhalde. Aslına bakarsanız adamla ördekler arasında görünürde pek bir fark da yoktu. Çünkü sırtındaki paçavralar toprak rengiydi. Çoğu çuval parçaları birleştirilerek yapılmış gibiydi. Ama yer yer tıpkı ördeklerin tüylerinin renginde yeşilimtırak griydi. Ayrıca onların binbir renkteki çizgilerini andıran yamalar ve lekelerle kaplı hem de lime limeydi. ''Hey sen, imparatorunu böyle mi selamlıyorsun?'' diye bağırdılar soylu şövalyeler. Şunun bunun başına musallat olmaya dünden hazırdılar. Adam başını çevirip bakmadı bile. Ama o bağırtılardan ürken ördekler hep birlikte havalarını verdiler. Adam burnunu havaya dikti. Onların uçuşlarına bakarak bir an bekledi. Sonra kollarını iki yana açtı, zıpladı. Böyle zıplaya zıplaya paçarvalardan salkım saçak kollarını çırpa çırpa, kahkahalarla gülerek ve keyifli vakvaklar çıkararak sürüyü izlemeye çalışıyordu. Yakında bir bataklık vardı. Ördekler uçarak gidip üzerine kondular. Kanatlarını toplayıp hafif bedenleriyle yüze yüze uzaklaştılar. Adam su birikintisine varınca karın üstü attı kendini. Suları her yana fışkırttı. Acemice hareketlerle debelendi. Bir vak vak denemesi daha yaptı. Ama suya gömüldüğü için sesi bir gurultuya dönüştü. Yeniden su yüzünde gözüktü. Yüzmeye çabaladı. Bir daha battı. Elinde sazdan bir değnekle çıka gelen bir köylü kızına şövalyeler sordular. O adam ördeklerin çobanı mı? Yo, ördeklerin çobanı benim. Benim ördeklerim bunlar. Onun bir ilgisi yok. O gurduludur, dedi köylü kız. Peki ne işi var ördeklerinle? Hiç, ara sıra tutarağı tutar böyle. Ördekleri görür, feleğini şaşırır. Kendisi olduklarını sanır. Kendini ördek mi sanır yani? Ördekleri kendisi sanır. Gurdulu işte, nasıldır bilirsiniz, dalgacının biridir. Şimdi nereye gitti? Soylu yiğitler bataklığa yaklaştılar. Gurdulu görünürlerde yoktu. Ördekler öte yana geçmiş, paytak paytak otların arasında yürümeye başlamışlardı. Bataklığın çevresindeki eğrelti otlarında bir kurbağa korosu yükseliyordu. Adam sanki soluk alması gerektiğini o anda anımsamış gibi birdenbire başını sudan çıkardı. Burnunun ucunda suya yansıyan eğrelti otlarıyla kaplı o kıyının ne olduğunu kavrayamıyormuş gibi şaşkınlıkla bakındı. Her eğrelti otunun üzerinde ufacık, yemyeşil, pırıl pırıl bir hayvancık oturmuş, kendisine bakıyor, var gücüyle "vrak vrak" diye haykırıyordu. Gurdulu pek sevindi pek. "Vrak vrak vrak" diye yanıtladı. O böyle seslenince tüm eğrelti otlarından suya, sudan eğrelti otlarına doğru bir kurbağa sıçrayışıdır başladı. Gurdulu da "vrak" diye bağırarak zıpladı. Tepeden tırnağa sırılsıklam çamurlara batmış olarak kıyıda buldu kendini. Kurbağa gibi çömeldi. Öylesine şiddetli bir vrak çıkardı ki sazlar ve otlar kırılıp çöktü. Soluğu yine suyun içinde aldı. "İyi de boğulmaz mı?" diye sordular soylu yiğitler bir balıkçıya. Bazen omobo kendini unutur, kaybolur gider ama boğulmaz. Asıl dert balıklarla birlikte ağa takıldığında. Bir gün kendisi balık tutmaya kalkıştığında öyle olduydu. Ağı suya salmış, bakmış bir balıkcağız ağa takılmak üzere. Ne yapsın, o balıkla o kadar özdeşleşmiş ki kaldırıp kendini suya atmış. Kendisi girmiş ağa. Omobo işte bilirsiniz. Omobo da nereden çıktı? Adı Gurdulu değil miydi? Biz omobo diyoruz. Ama o kız... Ha bakın, o bizim köyden değil. Demek onun köyünden öyle çağırıyorlar. Peki kendisi hangi köydendir? Vallahi öyle dolaşır işte. Atlılar armut ağaçlarıyla dolu bir meyve bahçesinin yanından geçiyorlardı. Armutlar olgundu. Savaşçılar mızraklarıyla armutları şişliyor, miğferlerinin ağızlığından içeri atıyorlar, sonra saplarını tükürüyorlardı. Armut ağaçlarıyla bir sıraya dizilmiş, kimi görseler beğenirsiniz. Gurdulu omoboyu. kollarını çarpıtarak dal gibi yukarıya doğru kaldırmıştı. Ellerinde, ağzında, başının üstünde, giysilerinin yırtıklarında hep armutlar vardı. "Şuna bak," dedi Karlomagno eğlenerek. "Kendini armut ağaçlarına benzetmiş." "Silkeyim de görsün," dedi Orlando ve bir sille indirdi. Gurdulu bütün armutlarını birden koyverdi. Armutlar çayırda bayır aşağı yuvarlandılar. Onların yuvarlandığını gören Gurdulu da çayırlarda bir armut gibi yuvarlanmaktan kendini alamadı. Böylece gözden kayboldu. "Majesteleri onu bağışlayınız," dedi oradan bir ihtiyar bahçıvan. "Martin Zul kimi zaman yerinin cansız bitkiler ya da meyvelerin arasında değil, hükümdarımızın sadık kullarının yanında olduğunu anlayamıyor." İmparator hoşgörüyle sordu. "Peki sizin Martin Zul dediğiniz bu kaçığın zoru ne? Kafasından neler geçtiğini kendi de bilmiyor galiba." "Biz nereden bilelim efendimiz?" İhtiyar bahçıvan görmüş geçirmiş birinin sağduyusuyla konuşuyordu. "Aslında belki tam anlamıyla kaçık olduğu da söylenemez. Var olan ama olduğunu bilmeyen biri yalnızca." "Aman ne güzel. Bir yandan var olan ama olduğunu bilmeyen bu benden, bir yandan var olduğunu bilen ama var olmayan şövalyem. Birbirlerine pek yaraşıyorlar, inanın bana." Carlomagno artık eğer üstünde durmaktan yorulmuştu. At uşaklarına dayanarak sakalının içinde soluk soluğa söylenerek indi. "Zavallı Fransa." İmparator yere basar basmaz bir işaret verilmiş gibi bütün ordu durdu ve otağa kuruldu. Karavana pişirmek için kazanlar hazırlandı. "Gurgur mudur nedir? Getirin bakayım bana. Adı neydi onun?" dedi kral. "Adı gittiği yere göre değişir," dedi bilgi bahçıvan. "Peşine takıldığı Hristiyan ya da kafir ordusuna göre de Gırgır da derler, Gidi Yusuf da, Naber Yusuf, Bin İstanbul, Pestanzul, Bertinzul, Martin Garip, Gariban, Hayvan Herif, Vadideki Çirkin, Cihan Paçyaso ya da Pierre Pakiço da adlarıdır. Tanrı bilir cinin bucağında bir çiftlikte bunlardan apayrı bir ad takmış da olabilirler. Bir de ne var biliyor musunuz? Adları mevsimden mevsime değişir. Galiba adlar ona hiç yapışıp kalmıyor. Üzerinden akıp gidiyor. Zaten hangi adla çağırırsanız onun için fark etmez. Onu çağırırsanız keçilerden birini çağırıyorsunuz sanır, laf arasında peynir ya da ekmek deyin, buradayım diye ses verir. İki şövalye, Sansonetto ile Dudone, Gurdulu'yu karga tulumba çuval gibi sürükleyerek getiriyorlardı. Carlomagno'nun önüne varınca ite kaka ayağa kaldırdılar. "Aç başını hayvan, kralın huzurunda olduğunu görmüyor musun?" Gurdulu'nun yüzü aydınlandı. Frank özellikleriyle mağripli özelliklerinin birbirine karıştığı, sıcak basmış bir ablak yüzdü bu. Kara yaz cildini kızıl çiller basmıştı. Kemerli bir burunla şiş dudaklı, faraş gibi bir ağzın üzerinde, içinde kan damarları gözüken su mavisi gözler, sarımtırak ama kıvırcık saçlar, tutam tutam fırça gibi bir sakal. Bütün o saç sakal ormanının arasında takılıp kalmış at kestaneleri ve pisipisiler. Carlomagno'nun önünde yerlere kapanıp secde etmeye başladı. Bir yandan da çenesi açılmıştı. O ana değin yalnız hayvan sesleri çıkardığını işitmiş olan o beyzadeler şaşakaldılar. Sözcükleri yutarak, dili dolaşarak alaş telaş konuşuyordu. Kimi zaman bir lehçeden ötekine, hatta Hristiyan ve mağrip dillerinin birinden ötekine durduraksız atılıyordu. Anlaşılmaz sesler, ipe sapa gelmez sözler arasında aşağı yukarı şöyle demeye gelen bir söylev veriyordu. "Burnumu yerlere değdirerek dizlerinize kapanıp arz-ı ubudiyet eylerim. Naçiz majestelerinin muhteşem bendesiyim efendimiz. Zat-ı âlilerinize emreyleyin. Bendeniz itaatim sonsuzdur." Kemerine bağlı taşıdığı kaşığı silah gibi çekti. "Majesteleri hükmediyorum, emreyliyorum, yapıla," deyip de asasıyla böyle, böyle işte asamla benim yaptığım gibi yaptı mıydı, sonra da böyle benim bağırdığım gibi "hükmediyorum, emreyliyorum, yapıla," diye bağırdı mıydı, siz bütün köpeoğlu köpek kulları bana baş eğmek zorundasınız. Yoksa kazığa oturturum hepinizi ha. En başta da seni. Bunak suratlı sakallı ihtiyar seni. Kellesini bir vuruşta mı uçurayım efendimiz diye sordu Orlando. Kılıcını kınından çekmişti bile. Efendimiz yalvarırız bağışlayın onu dedi bahçıvan. Hep böyle karıştırır işte. Kralla konuşuyorum diye kafayı dağıttı. Karşısındaki mi kral kendisi mi hatırlatmaz oldu. Dumanları tüten kazanlardan karavana kokusu geliyordu. Carlomagno bağışlayıcı bir tavırla "Şuna bir tas çorba verin," buyurdu. Gurdulu ağzını gözünü oynatarak yerlere kadar eğilip anlaşılmaz sözler ederek bir ağacın altına çekildi. Yemeğine daldı. "Ha şimdi ne halt ediyor?" Gurdulu tasa yere bırakmış, sanki içine girmek istermiş gibi başını sokmaya çalışıyordu. İyi yürekli bahçıvan omzundan tutup sarstı. "Martin Zul aklını başına sesle. Sen çorbayı içeceksin, çorba seni değil. Unuttun mu, kaşıkla ağzına götürecektin hani. Gurdulu hırsla çorbayı kaşıklamaya girişti. Kaşığı öyle canla başla savuruyordu ki ara sıra hedefi şaşırıyordu. Dibinde oturduğu ağacın tam kendi başının yükseldiğinde bir oyuğu vardı. Gurdulu ağacın oyuğuna kaşık kaşık çorba dökmeye başladı. Senin ağzın değil o, ağacın oyuğu. Var olan şeylerin ortasında sırtını kaşımak isteyen bir tay gibi keyifle yuvarlanan bu etli butlu, iri bedenin hareketlerini Agilülfo başından beri tedirginlikle, karışık bir dikkatle izlemişti. Ona baktıkça başı dönüyordu sanki. Şövalye Agilülfo, dedi Carlomagno. Bakın ne diyeceğim, bu adam size seyis olarak atıyorum. Ne dersiniz ha, güzel buluş değil mi? Şövalyeler alay ederek kıkır kıkır gülüyorlardı. Her şeyi, hele açık seçik bir imparator buyruğunu ciddiye alan Agilülfo ise ilk komutlarını vermek üzere yeni seyisine döndü. Ama Gurdulu çorbayı mideye indirdikten sonra ağacın gölgesine serilip uyuyakalmıştı. Çayıra devrilmiş, ağzı açık horluyordu. Göğsü, midesi, karnı, demirci körüğü gibi inip kalkıyordu. Yağlı tas kocaman çıplak ayaklarından birinin yanına yuvarlanmıştı. Herhalde kokusunu çekici bulmuş olan bir kirpi otların arasından çıkıp tasa yaklaştı. Dibinde kalmış birkaç damla çorbayı yalamaya koyuldu. Bu arada dikenlerini Gurdulu'nun çıplak ayağına tabanına sürüyordu. İpincecik bir çorba sızıntısını izledikçe dikenlerini iyiden iyiye bastırmaya başladı. Berduş sonunda gözlerini açtı. Onu uykusunda neden acı duygusunun nereden geldiğini anlayamadan bakışlarını çevresinde gezdirdi. Çayırın ortalık yerinde dimdik kaynana diline benzeyen çıplak ayağı, yanında da ona bir güzel yaslanmış duran kirpiyi gördü. ''Ey ayak!'' diye söylenmeye başladı Gurdulu. ''Hey, sana söylüyorum ayak! Budala gibi orada dikilmiş ne halt ediyorsun? O hayvan seni delik deşik ediyor, görmüyor musun?'' ''Ayak! Ayak! Şapşal ayak! Beri çekilsene! Canın yanıyor, duymuyor musun? Salak ayak! Birazcık çek kendini, canım birazcık yeter! İnsan bu kadar da budala olur mu yahu?'' ''Ayak! Söz anlamaz ayak! Bak şuna, nasıl da kalbura çevirtiyor kendini! Biraz beri çekil, salak! Ne anlatsam bilmem ki! Bak dikkatli bak ama ben ne yaparsam sen de öyle yap işte şöyle.'' Böyle diyerek bacağını kıvırdı, ayağını kendine çekti, kirpiden kaçırdı. İşte oldu, gördün mü ne kolaymış. Gösterir göstermez sen de becerdin. Enayi ayak, neden onca zaman kendini delik deşik ettirdin ki sanki? Acıyan tabanını ovuşturdu. Fırlayıp ayağa kalktı. Islık çalmaya başladı. Bir koşu tutturdu. Çalılıklara daldı, bir yellendi derken bir daha gözden kayboldu. Agilülfo onu araştırmak ister gibi harekete geçti. Ama nereye kaybolmuştu acaba? Önünde sık yulaf tarlaları, koca yemiş ve kurt bağrı çitleriyle yol yol olmuş, rüzgarın at oynattığı vadi açılıyordu. Çiçek tozu ve kelebek yüklü meltemler gökyüzünden köpüksü apak bulutlar gelip geçiyordu. Gurdulu güneşin dönerken oynak ışık gölge oyunları yaptığı bu tepelerde sır olmuştu. Şu ya da bu yamacın herhangi bir noktasında olabilirdi. Kim bilir nereden çatlak bir türkü sesi geldi. Bayonun da köprüleri vay vay. Vadinin tepesinde Agilülfo'nun beyaz zırhı kollarını göğsünde kavuşturdu. Yeni seyisin hizmetine ne zaman başlıyor diye takıldılar şövalye meslektaşları. Agilülfo bir otomat gibi tonsuz bir sesle belirtti. İmparatorun sözlü buyruğu kanun kuvvetinde kararname gücündedir. Derhal yürürlüğe girer. Bayonun da köprüleri vay vay, ses bir daha duyuldu, bu kez daha uzaklardan. 4. Bu öykünün geçtiği çağda dünyanın düzeni henüz karışıktı. Var olan hiçbir şeyin karşılık vermediği adlara, düşüncelere, kalıplara, kurumlara rastlamak olağandı. Öte yandan yeryüzü adsız, öteki şeylerden ayrımsız cisimlerle, kişilerle, yetilerle kaynaşıyordu. Öyle bir çağdı ki var olma, iz bırakma, var olan her şeyle sürtüşme iradesi ve direnci henüz tümüyle kullanılmıyordu. Çünkü birçokları yoksulluktan, bilgisizlikten ya da tam tersine her şey böyle de pekala yürüdüğünden ötürü bundan hiç yararlanmıyorlardı. Bu yüzden bir miktar boşlukta öylece yitip gidiyordu. İşte o zaman böyle ermiş durumda bulunan irade ve öz bilincin tıpkı algılanamayacak kadar minik su zerrelerinin yoğunlaşıp buluta dönüştüğü gibi bir noktada yoğunlaştığı oluyordu. Bu topak rastlantı sonucu ya da içgüdüyle o zamanlar çoğu yerde açık bulunan bir ada, bir soya, askeri kadrolarda bir rütbeye, bir yerine getirilecek görevler ve saplanmış kurallar öbeğine tosluyordu. En önemlisi boş bir zırha rastlıyordu. En önemlisi dedim Çünkü o olmazsa var olan biri bile yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalırdı. Siz bir de var olmayanı düşünün. Guldivernizade Agilülfo'da yiğitlik gösterip şan vermeye böyle başlamıştı işte. Bu öyküyü anlatan ben Rahibe Theodora, Ermiş Colombano tarikatındanım. Manastergelerden, görüşme odasında kulağıma çalınan dedikodulardan, bir de olayları yaşamış kişilerden sağlayabildiğim tek tük tanıklıktan yararlanarak yazıyorum. Biz rahibeler askerlerle konuşma fırsatını pek bulamayız. Demek istiyorum ki bilmediklerimi de düş gücümle kafamda canlandırıyorum. Elimden başka ne gelir ki? Zaten öykünün tamamı da benim için pek açık seçik değil. Anlayışla karşılamalısınız. Soylu ailelerden de gelmiş olsak biz rahibeler köy kızı sayılırız. Hep dünyanın dışında, her şeyden uzak, ilkin şatoların, ardından manastırların dört duvarı arasına kapalı yaşamışızdır. Yaşamımız boyunca görüp göreceğimiz dinsel törenler, dualar, perhizler, tarla işleri, hasat, bağ bozumu, uşakların kırbaçlanması, birkaç mahremiyle zina olayı, bir miktar yangın, 3-5 idam, ara sıra düşman istilaları, yağmalar, ırza geçmeler, veba salgınları falandır. Hepsi o kadar. Bir zavallı rahibecik ne bilsin dünyayı? Ben de işte günahlarımın kefareti olarak anlatmaya başladığım bu öyküyü güç bela sürdürüyorum. Şimdi Tanrı bilir size çarpışmayı nasıl anlatacağım. Ben, Tanrı korusun, ömrüm boyu savaşlardan uzak kalmışımdır. Şotomuzun eteğindeki ovada yapılan o 4-5 meydan savaşının dışında demek istiyorum. Biz kız çocukları burçların arasından kaynar katran kazanlarının ortasına durup seyrederdik. Sonra nice gömülmemiş ceset çayırlarda çürümeye bırakılırdı da ertesi yaz biz oyun oynarken bir eşek arısı bulutunun altında bulurduk. Diyordum ya, savaş üstüne bir şeycikler bilmem ben. Rambaldo da bir şey bilmiyordu. Yaşamının baharında aklı fikri savaştaydı ama silah başında bu ilk gün olacaktı. Orada safta yerini almış, atının üstünde saldırı buyruğunu bekliyordu. Ama hiç zevk aldığı yoktu. Üstü başı bir alay şeyle yüklüydü. Çelik örgüden boğazlıklı yeleği, yakalıklı, omuzluklu, karınlıklı zırhı, içeriden baktığında dışarıyı yarım yamalak görebildiği gagalı miğferi, zırhının üstünde savaş giysileri, kendinden büyük bir kalkan, sağa sola döneyim derken arkadaşlarının kafasına indirdiği bir mızrak ve altında her yana demirden örtülerle kaplı olduğundan görünmeyen bir at. Emir İzoare'nin kanına dökerek babasının öcünü alma isteği hemen hemen geçmişti. Bütün ordu saflarının işaretlenmiş bulunduğu bir takım haritalara bakarak kendisine demişlerdi ki, ''Borazan çaldığında sen atının üzerinde mızrağını doğrultup dümdüz karşıya koş. Ta onu şişleyene kadar.'' İzoare safların tam o noktasında dövüşür. ''Yampiri gitmezsen mutlaka yakalarsın. Tüm düşman ordusu dağılırsa o başka. Ama böyle bir şey hemen hiçbir zaman ilk saldırıda olmaz zaten. Bak şimdi aslında ufak bir hesap yanlışı da olabilir. Ama onu sen şişleyemezsen hiç tasalanma. Senin yanındaki şişleyecektir nasıl olsa. İşler böyle yürüyorduysa Rambaldo'nun umurunda bile değildi artık. Çarpışmanın başladığının belirtisi öksürük oldu. Rambaldo aşağılardan doğru sapsarı bir toz bulutunun ilerlediğini gördü. Bir başka toz bulutu da ayaklarının dibinden yükseldi. Çünkü Hristiyan atları da dört nala koşmaya başlamışlardı. Rambaldo başladı öksürmeye. Zaten imparatorluğun tüm ordusu zırhlarının içinde tıkılmış öksürüyordu. Böyle öksürerekten kafir tozuna doğru dört nala koşuyordu. Mağripli öksürüğü de gittikçe daha yakından duyuluyordu. İki toz bulutu birbirlerine eriştiler. Ovanın dört bir yanı öksürüklerle ve mızrak vuruşlarıyla inledi. İlk çarpışmada hüner şişlemekten çok, çünkü öyle yaparsan mızrağını kalkanlara çarpıp parçalaman ya da daha beteri o hızla yüzüstü yere çakılman tehlikesi vardı, düşmanı altından alaşağı etmekti. Tam çatışma anında mızrağı hop diye kıçıyla eğri arasına sokmak gerekiyordu. İşler yolunda gitmeyebilirdi elbette. Çünkü mızrağın ucunu yere çevirdin mi kolayca bir engele takılabilirdi. Ya da bir bakardın yere saplanıp kaldıraç olmuş, mancınık gibi seni eğrinden fırlatıyor. Yani ilk safların çarpışması demek mızraklarına yapışmış savaşçıların havada uçuşması demekti. Üstelik elinde mızrak varken insan ya dostunun ya düşmanının böğrüne vurmadan birazcık olsun sağa sola dönemediğinden hemen öyle bir trafik tıkanıklığı oluyordu ki bir şey anlayabilene aşk olsun. İşte o zaman geriden iki tarafın asları kılıçlarını çekmiş dört nala yetişiyorlardı. Yıldırım gibi darbeler indirerek o kalabalığı yarmaları pek güç olmuyordu doğrusu. Sonunda düşman şampiyonları kalkan kalkana karşı karşıya geliyorlardı. Teke tek vuruşmalar başlıyordu. Ama yerler artık at leşleri ve ölülerle kaplı olduğundan savaşçılar güç bela hareket edebiliyorlardı. Birbirlerine erişemediklerinden karşılıklı sövüp sayarak içlerini boşaltıyorlardı. O noktada sövgünün niteliği ve ağırlığı büyük önem alıyordu. Çünkü sövgünün öldürücü ya da ancak kanla temizlenen türden, dayanılmaz, orta şiddetli ya da sudan oluşuna göre karşılığında farklı onarımlar istenebilirdi. Bazen de kuşaktan kuşağa aktarılan kan davaları doğardı. Mağriplilerle Hristiyanların ortada dolaşan onca Mağrip ve Hristiyan lehçesi varken birbirlerinin meramını anlamaları kolay değildi. Diyelim ki ne demeye geldiğini anlamadığın bir küfür yedin. Ne yapacaktın? Yutup oturman gerekirdi. Üstelik Tanrı bilir ömür boyu haysiyetinden olmuş olacaktın. İşte bu nedenle çarpışmanın bu aşamasına çevirmenler de katılırdı. Hafif silahlarla donatılmış, ufak tefek atlara bindirilmiş ve çevik kuvvettiler. Dört bir yana dolaşır, sövgüleri havada yakalar, kime yöneltilmişlerse anında onun diline çevirirlerdi. Karasus, solucan pisliği, müşrik, zozo, mozo, escalvao, marano, hijo de puto, zabalkan, merde. Bu çevirmenleri öldürmemek gerektiği konusunda iki taraf arasında sessiz bir centilmenlik anlaşması vardı. Zaten çevirmenler oradan oraya seyirtip dururlardı. O kargaşada koskocaman bir ata binmiş, elleri kolları zırhlarla kaplı, kurşun gibi ağır bir savaşçıyı öldürmek kolay iş değilken onların pile gibi sıçradıklarını bir düşünün. Ama bilinen bir gerçekti, savaş savaştı. Ara sıra postu deldiren de oluyordu elbette. Öte yandan çevirmenler de birkaç dilde orospu çocuğu demeyi bildiklerinden yararlanarak onca tehlikenin içine atılıyorlarsa bu işte bir takım çıkarları vardı kuşkusuz. Eli çabuk olan savaş alanlarından her zaman için iyi bir ürün toplayabilirdi. Hele tam zamanında, yani geçtiği her yeri çekirge geçmişe benzeten piyade erleri gelmeden varabilirse. Piyadeler yerden yığma olduklarından kıvır zıvır toplamada daha elverişli konumdadırlar. Ama şövalyeler işin en civcivli anında eğerlerinin üstünden tepelerine bir tane indirir, ne var ne yoksa yukarıya çekiverirler. Ganimet diyorsam ölülerden alınan eşya demek istemiyorum. Çünkü ölü soymak insanın şöyle kafasını toplamasını gerektiren bir iştir. Burada söz konusu olan kaybedilen eşyalar. Savaşa böyle birbiri üstüne kat kat yığılan bin bir donanımla süslü gitme göreneğiyle daha ilk çatışma bir alay aklı hayale gelmez kıvır zıvır yere düşer. Durum böyle olunca da kimde savaşacak hal kalır artık? Asıl vuruşma dökülenleri toplamak içindir. Akşama ordugaha dönünce gelsin takas alışveriş faslı. Döne dolaşa bir ordugahtan ötekine, hatta aynı ordugahın bir alayından ötekine aktarılanlar hep aynı eşyalardır. Zaten savaş dediğin gittikçe daha çok hırpalanan, berelenen eşyaların elden ele geçmesinden başka nedir ki? Rambaldo'nun başına gelenler kendisine söylenenlere hiç mi hiç uymadı. Mızrağını doğrulttuğu gibi atıldı. İki safın karşılaşmasını heyecandan titreyerek bekledi. Ama kimse birbirine değmeden, şövalyelerin her biri iki düşmanın arasından geçsin diye hesaplanmış gibiydi her şey. İki ordunun safları birbirine sırt çevirerek her biri kendi yolunda bir süre dört nala gittiler. Sonra geri döndüler. Vuruşmaya çalıştılar. Ne var ki o ilk coşkudan eser kalmamıştı. O keşmekeşte emiri şimdi nasıl bulacaktı? Rambaldo kazık gibi bir maripliyle kalkan kalkana çarpıştı. İkisinden hiçbiri ötekine yol vermeye niyetli değil gibiydi. Kalkanlarıyla itişip duruyorlardı. Atları da toynaklarını yere dayamışlardı.